Ayrım 31, sayfa 491, bölüm 10. Formül 12'nin karizmatik havasını korumak için Harper's dergisinin çatısına editörü yattaki buluşmasına getirmek üzere bir helikopter yollamışlardı. Hava soğuk olmasına karşın, ne de olsa Ocak ayının 4'üydü, okyanus çok güzel görünüyordu ve ilk kez üzerine bir helikopterin inebileceği büyüklükte bir yattaydım. Helikopter göründüğünde görevlilere seslendim. Rahatsız olmaması ve ıslanmaması için elinizden geleni yapın. Editör indiği zaman çok şaşkındı. Anna, bütün bunlar nedir? Helikopter, yatta buluşmalar. Güvenlik nedeniyle. Konuşmamızın duyulması riskini göze alamazdım. Neden? Neler oluyor? Otur Blade. Şampanya. Tamam o zaman. Senin için elimde bir şey var ama Mart sayısına girmesini istiyorum. Mart sayısı Ocak sonunda hazırlanırdı. Kafasını salladı. Biliyorsun ana, yapamam. Çok geç. Biz Mart sayısını çoktan hazırladık. Hatta baskıya gitmek üzere. Sana bunun neyle ilgili olduğunu söyleyeyim. Ellerimi çırptım. İşin bu kısmını çok seviyordum çünkü bana kendimi bir James Bond filminde gibi hissettiriyordu. Ve beyaz giysili bir garson onu özel tasarım kutusu içindeki kremi getirdi. Bu sahnenin provasını defalarca yapmıştık. Gözleri açılan Blade kutuyu alıp açtı. Bir süre heyecandan konuşamadı. Tanrım, bu gerçek. Süper kremlerin süper kremi. Gerçek. Tamam, bunun kansere tedavi bulmak gibi olmadığını kabul ediyorum ama yine de gurur duyulacak bir andı. Gidip Mart sayısıyla ilgilenmeliyim, dedi. Helikopter onu dergiye geri götürdükten sonra Devaru'dan Leonard Daly'i aradım. Başlıyoruz. Günün geri kalanında izin yap. Bu bir şakaydı. Yapılacak binlerce işim vardı. Formül 12'nin resmi olarak vitrine çıkma zamanı gelmişti. Lorin terfi aldığım için çok mutsuzdu. Tini'yi de yanıma aldığım için daha da mutsuzdu. Diğer asistanım Hannah adında parlak bir genç kızdı. Onu Warpo'dan çalıp berbat elbiseler giymekten kurtardığım için bana minnettardı. 29 Ocak'ta Harper's'ın Mars sayısı bayilerdeki yerini aldı ve işler bir anda patladı. Ben de gururla kendi gölgesilerini çıkartıp koyu renk takımlarımı giymeye başladım. Bölüm 11. Şunlara baksana, kesin lezbiyenler, diye fısıldadı Jackie. Kısa saçları var diye onlara lezbiyen diyemezsin. Yargılamaya hakkın yok. Perfect Bird adlı doğum öncesi kursundaki ilk akşamımızdı ve 8 çiftten sadece 5'i bir erkek ve bir kadından oluşuyordu. Jackie buraya gelmeden önce babasız tek kişi onun o olacağından korkmasının ne kadar saçma olduğunu şimdi anlıyordu. Joey ara sıra, özellikle sarhoş olduğunda, aramayı alışkanlık haline getirmişti ama Jackie telefonu açmıyordu. Eğer soğuk bir günde, ayık halde beni ararsa onunla konuşmayı düşünebilirim diyordu. Ama sarhoş laflarıyla başımı ağrıtmayacağım. Bazen canlandırma oyunu oynayıp konuşsalar neler söyleyeceğini bulmaya çalışarak eğleniyorduk. Joey, ben Jackie, diyordu Jackie. Mesajını aldım. Ne zaman evleniyoruz? Ben Joey'miş gibi davranıyordum. Tanık koruma programına katılacağım. Şehri terk ediyorum. Birlikte deliler gibi gülüyorduk. Ama Perfect Bird sınıfında doğum egzersizlerini çalışırken Jackie gülmüyordu. Rahat değildi ve aslında nasıl böyle olduğunu anlamıyordu. Eğitmenimiz ayağını kulağına değdirecek kadar esnek, Quant Adora adlı bir yoga hocasıydı. Adım gün ışığı anlamına geliyor, demişti ama hangi dilde olduğunu söylememişti. Ardından diğer çiftlerle tanışmıştık. Ben Dolores, Celia'nın partneri, aynı zamanda da Celia'nın kız kardeşi. Ben Celia. Ben eşi. Bu benim ilk bebeğim. Ben Jörg, eşinin kocası. Sonra sıra lezbiyen olduklarından şüphelendiğimiz çifte geldi. Ben Ingrid, dedi hamile olan. Bu da Krista, sevgilim ve doğum partnerim. Jackie bana haklıymışım dercesine gülümsedi. Ben Jackie, sevgilim hamile olduğumu öğrenince beni terk etti. Ben de Anna, Jackie'nin doğum partneriyim. Ama sevgili değiliz. Önemli olduğundan değil ya. Özür dilerim, diye lafımızı kesti Celia. Bu kadar bilgi vermemiz gerektiğini bilmiyordum. Sperm vericimin adını öğrenmek ister misiniz? Kes şunu, dedi Krista. Önemli değil. Ne kadar anlatmak istiyorsanız o kadar anlatın, diye müdahale etti Quant Adora. O tipler çoğunlukla böyle şeyler söyler zaten. Bugün rahatlamaya konsantre olacağız. Kaçınız doğum havuzunda doğum yapacak? Yedi el havaya kalktı. Bir tek Jackie bunu tercih etmemişti. Doğum havuzlarınızda gaz ve hava mevcuttur ama önümüzdeki 6 hafta boyunca size onlara ihtiyaç duymayacağınız teknikleri öğreteceğim. Jackie, senin acıyla ilgili ne yapacağın konusunda bir fikrin var mı? Evet, epidural. Daha sonra Jackie'nin de söylediği gibi onaylamaz değil ama onun için üzülür bir edayla bize baktılar. Tamam, dedi Quant Adora. İstersen kararını şimdi verme. Enerji senin içine dolana kadar zihnini açık tutarak bekle. Evet, tabii. Hatırlamanız gereken ilk şey acının arkadaşınız olduğu. Acı bebeğinizi size getirecek. Acı olmazsa bebeğiniz de olmaz. Şimdi gözlerinizi kapatıp acının arkadaşınız olan bir güç olduğunu hayal edin. Merkezinizi bulun ve altın renkli bir enerji topunun orada olduğunu canlandırın. Bir merkezim olduğunu bilmiyordum ama elimden geldiğini yaptım. 20 dakika kadar bu canlandırma işine devam ettikten sonra altın topun işe yaramaması ihtimaline karşı Jackie'nin ağrılarını nasıl dindireceğimle ilgili bir masaj öğrendim. Doğumu nasıl yavaşlatacağımızı ve sancıların yaratacakları acıyı nasıl azaltacağımızı öğrendik. Hepimiz dört ayak havada güneşlenen köpekler gibi yatmak zorundaydık. Bunu yaparken çevrenizdeki herkesin bacaklarını havaya kaldırmış kadınlarla dolu olması işi kolaylaştırmıyordu. Biliyor musun, dedi Jackie, Joey ne kaşırdığını bilse çok üzülür. Bölüm 12. Şubat ayı geldiğinde Aida'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle dağılmıştım. Üzerimde bir gölge var gibiydi ve her geçen günle beraber gölgede büyüyordu. Midem kasılıyor, olmadık panik anları yaşıyor ve kötü bir şeyin olacağı hissiyle uykusuz kalıyordum. 16 Şubat geldiğinde her zamanki gibi işe gittim. İştekiler bugünün ne olduğunu farkında değildiler. Çoktan unutmuşlardı ve onları hatırlatmam gereksiz olurdu. Öğleden sonra canıma tak etti ve bir röportaja gitmem gerektiği yalanını uydurup işten çıktım. Eve dönüp Aydın'ın öldüğü saate kadar dakikaları saymaya başladım. O anda bir yıl önce olanları pisişik bir biçimde yeniden yaşayıp yaşayamayacağımı düşündüm. Ama zamanı geldiğinde hiçbir şey olmadı. Olmalıydı, kötü, berbat bir şeyler olmasını bekliyordum ama olmadı. Saniyeler geçti ve arabanın içinde beklediğimiz o birkaç dakikayı hatırladım. Sonra ambulansı ve hastaneyi. Aydan'ı götürüşlerini. Tam olarak onun ruhunun vücudunu terk ettiği dakikaya ulaşınca sanki bu dünya ve öteki arasında bir kapı açılacak, onu görebilecek, hatta konuşabilecektim. Ama hiçbir şey olmadı. Ne odanın içinde dolaşan enerji akımları ne de camdan gelen ani bir rüzgar. Hiç. Koltuğa yıldım. İyi de şimdi ne olacak? Telefon çaldı. Olan buydu. Bugünün ne olduğunu hatırlayanlar kontrol etmek için beni arıyorlardı. İlk telefon annemdendi. Anlayışlı bir ses tonuyla konuşuyordu. Uyku düzenin nasıl? Çok iyi değil. 200 saatten uzun uyuyamıyorum. Düzelirsin. Sana harika haberlerim var. Ben, baban ve Helen Mart'ın ilk günü New York'a geliyoruz. O kadar erken mi? Düğünden neredeyse 2 hafta önce. Hazır oradayken ufak bir tatil yaparız diye düşündük. Annem ve babam New York'u severlerdi. Babam, Sex and the City'nin ne kadar harika bir dizi olduğundan bahseder, annemse New Yorklularla ilgili şakalar yapardı. Nerede kalacaksınız diye sordum. Başımızın çaresine bakacağız. İlk haftayı seninle geçireceğiz. Sonra da kalabileceğimiz başka birileri var mı diye bakacağız. Benimle mi? Benim dairem çok küçük. O kadar da küçük değil. İlk gördüğünde böyle dememişti. John Malkovich olmak filmindeki oda kadar küçük olduğunu söylemişti. Zaten evde durmayacağız bile. Bütün gün alışveriş yapacağız. Jack ile benim kafamıza silah dayasanız bile girmeyeceğimiz mağazalardan bahsediyordu. Ama hepiniz nerede uyuyacaksınız? Bana neredeyse hiç uyumadığını söylemedin mi? Görüyorsun, uyumak o kadar da önemli değil. Sallanan sandalye falan yok mu? Evet ama. Dalga geçiyorum. Sanki senin evinde kalırmışız gibi. Fare bile sığmaz senin dairene. John Malkovich olmak filmindeki oda kadar küçük. Gramercy otelinde kalacağız. Gramercy? En son orada kaldığınızda babam zehirlenmemiş miydi? Sanırım. Ama bizi orada tanıyorlar. Üstelik işimize de geliyor. Nesi işinize geliyor? Zehirlenmek mi? Tamam tamam her neyse. Eski köpek yeni numaralar. 1-2 gün sonra uyandığımda kendimde bir değişiklik hissettim. Önce ne olduğunu anlamadım. Yatak örtüsünün altında doğruldum. Kıştan sonra gelen bahar havası gibi. Hafif, sakin. O anda artık acı çekmediğimi kavradım. Bir yıldır ilk kez kemiklerim ağrımıyordu. Sadece bu da değil, bugün kafamdan kalbime uzanan büyük yolculuğu tamamlamıştım. Ayda'nın geri gelmeyeceğini kavramıştım. Dullarını anlamak için bir yıl ve bir güne ihtiyaç olduğunu söylediklerini duyardım hep. Yanımızda o insan olmadan geçecek tam bir yıl boyunca onlarsız hayatımızı yaşamak, benim doğum günüm, onun doğum günü, düğün yıl dönümü, ölüm yıl dönümü ve tamamlandığında eğer hala intihar etmemişsek geri dönmeyeceklerini kavramak. Bunca zaman kendimi onun bir şekilde geri döneceğine inandırmıştım. Beni çok sevdiği için bir yolunu bulacağına, yeniden birlikte olacağımıza. Küçük Jack yüzünden ona çok kızıp onunla konuşmayı bıraktığım zaman bile dönmesini bekliyordum. Şimdi anlıyordum. Kalbim de anlıyordu. Aydan geri gelmeyecekti. Uzun zamandır ilk kez ağladım. Gözyaşlarım sel gibi akıyordu. Yavaşça kalkıp işe hazırlanmaya başladım. Her zaman sürdüğünden daha uzun sürdü hazırlanmam. Kapıyı arkamdan çekerken kafamın içinde Ayda'nın "Göster onlara günlerini" deyişini duydum. Her sabah beni yüreklendirecek bir şeyler söylediğini unutmuştum. Şimdi hatırlıyordum. Bölüm 13. Rachel torbalardan yemeklerimizi çıkartmaya başladı. Helen için lazanya, annem için Çin usulü domuz. "Bunu beğenmedim," dedi annem Rachel'a. "Daha denemedim bile." "Yemeği değil, tabağı." "Tabağın nesi varmış?" "Ben çiçekli tabaklardan istiyorum. Helen'e verdiğin gibi." "Ama anne, seninki de güzel." "Kötü değil. Kahverengi camla bir sorunum yok. Ama ben mavi çiçekli olanlardan istiyorum. Onunki gibi." Helen'e işaret ediyordu. Ama Rachel ne yapacağını bilemiyordu. "Helen, sanırım sen..." "Hiç şansın yok." Bugün Rachel'ın eli ayağını dolaşmış haldeydi. Annem, babam ve Helen'in New York'taki ilk günleri. 2 hafta daha buradaydılar ve böyle davranmaya devam ederlerse çıldırmak işten bile değildi. "Başta çiçekli tabağım yok anne. 2 taneler. Gördüğün gibi diğeri de babamda." "Benimkini alabilir," diye önerdi babam. "Ama ben de kahverengi tabak istemiyorum. Başka yok mu?" "Beyaz olur mu?" "Kahverengiden iyidir." Herkese tabakları verildi. "Herkes mutlu mu şimdi?" Oturup yemeye başladık. "Ana, yeni işin nasıl gidiyor?" diye sordu Luke nezaketen. "Harika, sorduğun için sağ ol. Boston Globe'un bugün yayınlanacağı en harika 5 krem listesinde en üst sıradaydık. Demişler ki..." "Evet, ama yeni markan ruj falan üretmiyor, değil mi?" "Annem yeni işimin tam bir felaket olduğunu düşünüyor, harika bir terfi olduğu yönündeki fikrime katılmıyordu. O anda Ayda nasıl rakiplerine ilgili çıkan her kötü haberi bulup coşku içinde eve getirdiği aklıma geldi. USA Today, Chanel'in yeni rujunu beğenmemiş, dudakları kurutuyormuş. Harika." Sonra gazeteyi havada sallardı. "Bunu kutlamalıyız." Bu anıdan birinin "çık dışarı" bağırışıyla sıyrıldım. Helen'di. Babam yanlışlıkla o içerideyken banyoya girmişti. "Şu kapıya kilit yaptırmayı düşünmelisin hayatım," dedi anne. "Neden?" diye sordu Rachel. "Sizin banyonuzun da kilidi yok." "Bizim hatamız değil, olmasını isterdik." "Neden yok öyleyse?" "Çünkü Helen kilit deliğini çimentoyla doldurdu." Ailecek o günü gayet iyi hatırlıyorduk aslında. Helen yan taraftaki garaj kapısını tamir eden işçilerden çimento almış ve kilidin içini çimentoyla doldurduktan sonra Artan'la da ortalıkta Claire'i kovalamıştı. Kime? magiciangirlvan@yahoo.com. Kimden? physicproductions@yahoo.com. Konu Neri Semming. Neri Semming'le yeni randevunuz 22 Mart saat 2.30'dadır. İlginiz için teşekkürler. İlgilenmiyorum dedim ekrana. Neri Semming defolup gidebilir. Ama daha 2 saniye geçmeden tarihi ajandama yazmıştım bile. Bunu yaptığım için kendimden nefret etsem de elimde değildi. Ana, hey Anna. 55. caddede Ladies Lounge dergisinin editörüyle olan randevuma yetişebilmek için koşar adım yürürken birinin arkamdan seslendiğini duydum. Biri bana doğru koşuyordu. Bir erkek. Yaklaştıkça tanıdığımı fark ettim. Ama kim olduğunu hatırlayamadım. Nicholas. Kışa uygun bir palto giydiği için tişörtünü göremiyordum ama her zamanki kadar hoş görünüyordu. Daha ne olduğunu anlamadan bana sarıldı. Onu gördüğüme bu kadar sevinmiş olmama şaşırmıştım. Birbirimize bakıp gülümsedik. "Anna, harika görünüyorsun," dedi. "Seksi ve korkutucu. Ayakkabılarını sevdim." "Teşekkürler. Dinle Nicholas, seni arayamadığım için üzgünüm ama çok zor zamanlar yaşıyordum." Önemli değil, anlıyorum gerçekten. Biraz utanarak sordum. Leslie'le gitmeye devam ediyor musun? Kafasını salladı. En son 4 ay önce oradaydım. Eskilerden hiçbiri yok artık. Bir biçimde üzüldüm. Kimse? Yaşayan ölü Fred? Hatta Barb bile mi? Hayır. İnanılmaz. Kısa bir sessizlikten sonra aynı anda konuştuk. Sen söyle, dedi bana. Tamam. Sormam gereken bir şey vardı. Nicholas, Lacey babanla konuştuğu zaman onunla gerçekten temas kurduğuna inanıyor muydun? Bir an düşündü. Evet, belki. Bilmiyorum. Sanırım o anda bana iyi gelen şeyler duyduğum için mutluydum. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sanırım hayır. Ama dediğin gibi, o an ihtiyacım olan buydu. Kafa salladı. Onu son gördüğümden bu yana değişmişti. Büyümüş gibiydi. Seni görmek güzeldi dedim ona. Gülümsedi. Seni görmek de güzeldi ana. Neden bir ara aramıyorsun? Çıkıp bir şeyler yaparız. Komplo teorilerini inceleyebiliriz. Komplo teorileri mi? Bana artık onlarla ilgilenmediğini söyleme. Elbette ben sadece işe yarar yeni bir teori var mı? Sanırım. Anlat o zaman. Tamam. Mesela ne kadar fazla insanın ağaçlar arasında kayak yaparken öldüklerine dikkat ettin mi? Kennedy'lerden biri, Sonny ve Cher'in Sonny'si, daha bir yan insan. Bu bir tür komplo değil de nedir? Ya biri onların kayaklarının ayarıyla oynuyorsa? Bence yeni mafya tehdidi. Bu akşam balıklarla uyuyacak değil, bu akşam ağaçlarla kayak yapacak olmalı. Bu akşam ağaçlarla kayak yapacak. Çok tatlısın Nikolas ve kesinlikle delisin. Belki sadece sinemaya gideriz, dedi bana. Bölüm 14. Düğün günü herkes telaş içerisindeydi. Annem kız kardeşime bağırıyor, makyaj malzemelerini çaldığından yakınıyordu. O sırada ortalıkta koşuşturan CJ dikkatimi çekti ve Jack'i düşündüm. Tanrım, Leysil'in bahsettiği çocuk. Ya Leysil, şapkalı ortalıkta koşuşturan sarışın çocuk derken Jack'i kastetmişse? Ya Aydan'la gerçekten temas kurmuşsa? Jack de CJ'ye kadar tanıma uyuyordu. Sırtımdan aşağı soğuk dalgasının indiğini hissettim. Leysil'in Aydan'la temas kurup kurmadığını bilmiyordum. Sanırım asla bilemeyecektim. Ayrıca fark eder miydi ki? Şapkama ne yaptınız diye bağırdı Maggie. Koyu renk bir takım giymişti. Şapkamı bulun. Maggie'nin odasından bebek Helen'in ağlama sesi geliyordu. Derken Claire göründü. Burası tımarhaneye dönmüş. Radyatörler çalışmıyor. Asansörde. Annem Bolsin işlerine geldiğini söyledi. Hangi işe? Kate, ona dokunma, patlayabilir. Claire'in 12 yaşındaki kızı Kate de annesininkine benzer bir kıyafet giymişti ve ikisi de eski moda görünüyorlardı. Porselen bebeklere benzemişlerdi. Harika görünüyorsun dedim ona. Teşekkürler dedi. Bana parlak bir şeyler giydirmeyi denediler ama ben nasılsam öyle görünmeyi tercih ettim. Ütüsü olan var mı diye seslendi Maggie. Garvin gömleğini ütülemem gerek. Bana ver dedi Claire. Adam halleder. Bir erkekten çok hizmetçiye benziyor diye seslendi Helen koridorun ucundan. İnsanlar en iyi giysilerini kuşanmış olarak Quaker salonunun bir tarafına toplanmışlardı. Gerçek erkekler, Rachel'ın rehabilitasyon arkadaşları, İrlandalı tanıdıklar, Angelo bile oradaydı. Aslında garip değildi. Benim çıldırdığım günden sonra Rachel'la yakın arkadaş olmuşlardı. Ona nazikçe gülümseyip ailemin arasındaki yerimi aldım. Ne kadar geç kalacakları üzerine bahisleri açıyorum, dedi Helen. Rachel, geç kalmayacak dedi annem. Geç kalmanın saygısızca olduğuna inanır. Ben tam zamanda gelecekler diyorum. Bütün bahisler 10 dolar. 10 dolar mı saçmalama. Ha işte Luke'un ailesi de geldi. Marjorie, Brian. Babamı kolundan sürükleyip yanlarına gitti. İki aile daha önce birkaç kere karşılaştılarsa da çok iyi tanışmıyorlardı. Annem oğulları uygun olanı yapana kadar Castello'larla tanışma gereği duymamıştı. Dışarıdan biri bağırdı. Baba, bunu mutlu çift olduğunu söylemeyin. Evet, onlarmış. Tam zamanında. Ani bir telaş herkes yerlerini almaya başladı. Birkaç saniye sonra Luke yerini almıştı. Annem bana döndü. Sen iyi misin? Evet. Aydan öldüğünden beri katıldığım ilk düğündü. İtiraf etmeliyim ki önceleri korkuyordum. Ama şimdilik her şey yolunda görünüyordu. Kapıda Rachel ve babam göründüler. Yavaş yavaş mihrama doğru ilerlerken sarı elbisesi içinde kız kardeşim çok güzel görünüyordu. Yüzlerce flaş birden önlerinde patlıyordu. Babam Rachel'ı Luke'a teslim etti. Sonra biri ballık üzerine bir şiir okudu. Başka biri affetmekle ilgili bir şarkı söyledi. Ardından da serbest çalışan rahip ikisiyle tanışması ve ne kadar yakıştıkları üzerine bir konuşma yaptı. Yeminlere gelince dedi en sonunda. Rachel ve Luke kendi yeminlerini kendileri yazmışlar. Kendi yeminini hatırladım. Zenginlikte ve yoksullukta, hastalıkta ve sağlıkta, hayatımın sonuna kadar. Seni özlüyorum Aydan. Çantamdan gözlerini silmek için mendil çıkarttığımı gören Helen elimi tuttu. Her şey yolunda, dedim ona. Rachel yemini okumaya başlamıştı. Kendi mutluluğumdan ben sorumluyum ama onu seninle paylaşacağım. Sana hediyem bu olacak. Seninle tanışmadan önce, dedi Luke, çok çok çok yalnız bir adamdım. Birlikte tek başımız olduğumuzdan çok daha güçlü olacağız. Sen benim cennete çıkan merdivenimsin. Jackie arka tarafta ağlıyordu. Otel sahibinin uyuşturucu bağımlısı olduğuna inanamıyorum, dedi annem. Küçük bir otel bile olsa. Yakınacak bir şeyler arıyordu. Joey'nin Jackie'ye nasıl baktığını gördünüz mü? Herkes kafasını Joey'nin gerçek erkeklerle birlikte oturduğu masaya çevirdi. Kesinlikle gözlerini dikmiş Jackie'yi izliyordu. Jackie iyi görünüyor diye kabul etti annem. 8 aylık kocası hamile bir kadın için özellikle. Birçok hamile kadının aksine Jackie her zaman olduğundan kat be kat güzel görünüyordu hamileliğinde. Önümüzden sarı renkli bir şapka uçtu. JJ ve Claire'in oğlu Luca frisbee oynuyorlardı. Annemin onlara laf edeceğini düşündüm ama aklı hala Joey ve Jackie'deydi. Joey hala ona bakıyor. Göğüslerine, dedi 12 yaşındaki Kate. Annem kafasını saldı. Sen kesinlikle annenin kızısın. Şimdi çocukların masasına geri dön bakalım. Babam nerede, diye sordum. Bir süredir ortalıkta yoktu. Lavaboda. Yine mi, nesi var? Midesini bozmuş. Konuşmasıyla ilgili telaşlanıyor. Yemeklerden zehirlendi değil mi, diye atladı Helen. İtiraf et. Hiç de bile. Evet öyle. Hayır. Anna, ileride sürekli sana bakan bir adam var, diye araya girdi Claire. Red Hot Chili Peppers elemanı gibi görünen mi? Onu ben de fark ettim, diye Helen'le tartışmayı bırakıp Claire'i yanıtladı anne. Sen Red Hot Chili Peppers nereden biliyorsun? Hangisi, diye sordu Helen. Şu kötü adam gönüşü olan mı? Komik, dedim. O gerçekten iyi olan adamlardan.